Ayrım 5.
Sayfa 72. Valvasiti yukarıya baktı. Yukarıdaki düzlükte yarışma için kullanılacak fıçılar duruyordu. İki kere 10 adet olmalıydı fıçıların sayısı. Hemen yukarıya çıktı. Bir tarafta sadece 9 fıçı vardı. Hemen yanlarında da bir fıçının altı duruyordu. Demek ki Mutarki'nin bulduğu, içinde Mogallu'nun olduğu fıçı buraya aitti. Valvasiti kılı kırk yararak inceledi yukarıdaki düzlüğü. Ancak kavga ya da benzeri bir olaya işaret edecek bir ipucu bulamadı. Diğer tüm fıçılar yerli yerinde duruyordu ve her iki tarafları da sağlamdı. Toprakta ise sadece sıradan ayak izleri vardı. Burada olağan dışı bir şey olmamıştı. Sonunda aşağıda merdivenin yanında aradığını buldu. Merdivenin sol yanındaki bir duvar girintisinde koyu kırmızı kristaller buldu. Bunlar genelde şarap fıçılarının tabanına oturan şarap kristalleriydi. Birisi merdivenin başında beklemiş ve sonra bir tarafı açık fıçıyı Magallu'nun başına geçirmiş olmalıydı. Daha önce bir tartışmanın geçip geçmediğini anlamak zordu tabii. Belki de burada saklanan kişi her şeyden habersiz Magallu merdivene çıkmak üzere köşeyi döndüğünde bu işi yapmıştı. Bu kişinin Nerikkaili olması zor görünüyordu. Bu tür fıçıların boşları bile oldukça ağır olurdu ve prens onu kaldıracak güçte değildi. En azından tek başına. Olayın devamı daha da açıktı. Herhalde Magallu kaçmaya çalışmış ama saldırgan peşine düşmüş ve düzlüğün ortasında ona yetişmişti. Peki ama neden ayağını hedef almıştı? Valvasiti tekrar kan lekesinin yanında çömeldi ve çevresini incelemeye koyuldu. Dış duvara doğru bir arşın mesafede koyu noktacıların oluşturduğu belli belirsiz bir çizgi buldu. Kan damlacıkları. Biraz daha ileride de birkaç koyu leke vardı. Magallu kanayan ayağıyla düzlüğün kenarına kadar gelmişti. Oldukça da hızlı gelmiş olmalıydı çünkü yarasından fazla kan akmamıştı. Baş yazıcı fazla yüksek olmayan duvara doğru yürüdü ve aşağıya eğildi. Tam aşağıda çimenlerin üstünde bir sürükleme izi ve çalılıklarda kırılmış dallar buldu. Buradan ağır bir cisim aşağıya itilmişti. Bu cisim tek ve düz bir iz bırakmıştı toprakta. O halde uçurumdan aşağıya düşerken Magallu fıçının içindeydi. Vücudunda başka yara bere olmamasını da açıklıyordu bu. Herhalde düşerken daha yaşıyordu. Fıçı hızla dikili taş korusuna düştüğünde de boynu kırılmış olmalıydı. O anda bağırma fırsatı bulduysa bile kentte onu duyan olmamıştı. Fıçının kalın ahşabı sesi boğmuş olmalıydı. Ancak kentin surlarında görevli nöbetçilerin hiçbir şey görmemiş olmaları biraz tuhaftı. Kumandanları onları sorguya çekmiş, hepsi de ne kimseyi gördüklerini ne de bir şey duyduklarını söylemişlerdi. Valvasiti muhafızların akşamdan bayram kutlamalarına başladıklarından şüphe etmekteydi. Böyle olunca da gece gerekli dikkati toparlayamamış olabilirlerdi. Doğal olarak kumandanlarının yüzüne karşı bunu kabul etmemişlerdi. Bununla birlikte surlardan dikili taş bölgesini zaten göremezlerdi. Valvasiti artık Magallu'nun nerede ve nasıl yaralandığını biliyordu. Ancak bunu kimin yaptığı ve niçin yaptığı sorusuna gelince pek bir ilerleme kaydedememişti. Düşünceli bir şekilde sol kulağını çekiştirdi. Magallu'yu birisi mi duvardan aşağıya itmişti yoksa acıdan yönünü şaşırıp kendisi mi aşağıya düşmüştü? Bedenini baldırlarına kadar kaplayan ağır bir fıçıyla bu mümkündü. O zaman ölümü bir kaza mıydı yoksa kötü bir eşek şakası mı? Ancak ayağındaki kesik izi bu tahminleri çürütüyordu. Saldırganın, yoksa saldırganlar mıydı? Yanında silah taşıdığına kuşku yoktu. Bu bir hançer, hatta kısa bir kılıç olabilirdi. Kısa kılıç ise öyle sıradan Hattuşa sakinlerinin taşıyacağı bir nesne değildi. Bir yabancıyı da nöbetçiler bu silahla Gümüşkent'e sokmazlardı zaten. Magallu'yu bir kılıç darbesi yaraladıysa Lallupiyalı gençlerin bunda parmağı olamazdı o zaman. Nerikkaili bunun için daha akla yatkın bir zanlıydı. Aslında Valvasiti prensin böyle bir şey yapacak biri olmadığını düşünüyordu. Ancak Hattuşili yabancı temsilcileri ağırlamak için daha çok genç olduğunu anlatmaya çalıştığında Nerikkaili çok sinirlenmişti. Bu yetmiyormuş gibi bir de küçük bir mesele yüzünden ona haddini bildiren Magallu ile kavga etmişti. Belki de Hattuşili'nin Magallu'yu kendisine tercih etmesini kıskanmıştı. Bu da bir cinayet için oldukça çocuksu bir nedendi. Doğrusu Nerikkaili geçen hafta Hattuşili ile giriştiği tartışmanın da gösterdiği gibi gerçekten daha çok toydu. Ayrıca çok kolay öfke nöbetine tutulabiliyordu. Hatta birkaç kez bir prense yakışmayacak şekilde kavgalara karışmakla kalmayıp karşıtlarını yara bere içine bırakarak Hattuşili'yi dehşete düşürmüştü. Ancak asla silah kullanmamış ve kimseye pusu kurmamıştı. Valvasiti artık yanmaya başlayan kulağını çekiştirmeyi bırakarak sık ve neredeyse siyah saçlarını arkaya doğru yatırdı. Öte yandan Alali Mellalupiyalı gençlerin Magallo'nun etrafını çevirdiklerini görmüştü. Fıçı da şüpheyi onlara yönlendiriyordu. Fıçıların üstünde durarak bir dizi seçme mızraklı gençle yarışacak olanlar Lallupiyalılardı. Magallo'nun onlarla düzlüğe çıkmış olabileceği mantıklı geliyordu Valvaziti'ye. Fıçı yarışması Asur temsilcileri onuruna yapılacaktı. Asurluların mihmandarı olarak Magallo bayram kutlamaları kapsamındaki bu yarışmadan da sorumluydu. Peki niyetleri sadece şaka yapmaksa Lallupiyalılar ona niçin silahla saldırmışlardı? Kaba şakalarıyla ünlüydüler ama bunu yaparken şimdiye kadar hiç kimseyi isteyerek yaralamamışlardı. Yoksa Magallo başka biriyle de mi kavga etmişti? Çok bilmişliği yüzünden bu pek olmayacak şey değildi. Kesin olan Magallo'nun kent kayasında yalnız olmadığıydı. Valvaziti'nin şansı varsa Urartar Hunt'a daha başka şeyler de görmüş olabilirdi. Merhamet Güneş Tanrıçası. İnsanoğlu sana Güneş Tanrıçası diye seslendi. Tanrılar arasında parlayan bir ışıksın sen, Tanrıçam, Kraliçem. Erkekler korosu 9 telli lir eşliğinde Hattin'in fırtına tanrısı adını taşıyan eşiyle birlikte Hititlerin bin tanrısının başında gelen Arinna'nın Güneş Tanrıçasına adanan şarkıyı söylüyordu. Hatti ülkesinin meşalesi. Sarayın ve ordunun üst düzey üyeleri ellerinde meşalelerle avluya geldiler. Minik arabalarla 4 değerli geyik heykelini taşıyorlardı. Geyik tanrıçanın kutsal hayvanıydı ve ülkenin çok sayıdaki koruyucu tanrısını temsil ediyordu. Hatti ülkesinin efendisi. Mira kralı boş gözlerle önüne bakıyordu. Kubanta'da hiçbir şey anlamıyordu çünkü şarkı Hitit İmparatorluğu'nun orta bölgesinde ülkenin eski sahiplerini oluşturan Hattilerin dilinde söyleniyordu. Bu eski dili nesillerden beri birkaç rahip ve yazıcı dışında kimse konuşamıyordu. Hititler bunu tanrılara kendi dilleriyle hitap etmek olarak görüyorlardı. Bu nedenle Hattuşa'da şarkı ve ilahiler sadece Hitit ve Hatti dilinde değil, bu büyük imparatorluğun farklı topraklarında konuşulan dillerde de söyleniyordu. Kubanta'ya sorun yaratan sadece bu şarkı değildi. Hattuşili'nin taht salonunda yaptığı açılış konuşmasında da aynı sorunla karşılaşmıştı. Kral açılış konuşmasını Selefi gibi Hititçe değil Babil dilinde yapmıştı. Gerçi Hititçe de Kubanta'nın ana dili değildi ama onu evlat edinen annesi sayesinde en azından bu dili anlıyordu. Ayrıca Hititçe ülkesinde batının tamamı ve güneyin de bir kısmında konuşulan Luvi diline benziyordu. Bu şekilde bayram ona bir hayli sıkıcı geliyordu. Geçit töreninden de pek hoşnut kalmamıştı. Çünkü iri kıyım bir altın mızraklı tam önünde durmuş ve kırmızı peleriniyle görüş alanını kapatmıştı. Gıptayla Asur temsilcilerine doğru baktı. Onlar Mısırlıların sağında birinci sırada kral ve kraliçenin bulunduğu tribünün tam karşısında oturmaktaydılar. Ve görünüşe bakılırsa Baba Aha İddina, Benteşina sayesinde Hatti dilindeki şarkıları anlayan bir rehber bulmuştu. Sürekli Baba Aha İddina'ya doğru eğilip kulağına bir şeyler fısıldayan Benteşina, taht hırsızı Hattuşili'yi Asurluların gözünde küçük düşürmeye hiç de niyetli görünmüyordu. Tam tersi. Geyik heykelleri alayı saray kapısından geçerek kente doğru giden bayram alayını izlemedi. Avlunun ortasında şarkı söyleyen koronun etrafında bir halka oluşturarak kral ile kraliçenin oturduğu tribünün önünde durdu. Kumantanın tersine izleyicilerin hiçbiri hayranlığını gizlemedi. Geyiklerin boynuzları gümüş ve altındandı. Zengin bezemelerle donatılmıştı. Geyiklerin en büyüğü som altından yapılmıştı ve sırtında çok sanatsal örgü gibi duran, üstünde ışık demeti bulunan bir güneş kursu taşımaktaydı. Hattuşili ayağa kalktı ve tribünün altında bulunan ahşap kemerli kapıya indi. Bunun üzerine akpak uzun giysiler içinde kel kafalı iki adam krala yaklaştı. Adamlardan biri elinde su dolu bir kap, diğeri ise üstünde ışık demetiyle güneş şekli verilmiş olan açık renk bir ekmeğin bulunduğu beyaz bez taşımaktaydı. Adamlar saray fırıncılarıydı. Bu fırıncıların yalnız saçları kazınmakla kalmamış, yanlışlıkla ekmeğe düşmemesi için tüm vücut tüyleri de temizlenmişti. Genel olarak temizlik konusunda son derece titizlik göstermekteydiler. Çalışmaya başlamadan önce tertemiz yıkanır ve temiz giysilerini üstlerine geçirdikten sonra başlarlardı işe. Hatta Şili, Abamuva'ya demir mızrağını teslim ettikten sonra su dolu kapta ellerini yıkadı, ardından ekmeği dörde böldü. Saray baş fırıncısı bu ekmek parçalarını geyiklerin önüne koydu. Derken Hattuşili önlerinde eğildi ve tekrar mızrağını eline alarak tribündeki yerine geçti. Geyikler tekrar tanrılar kapısına taşınırken ellerinde büyük sepetlerle bir grup genç kız saray kapısından geçerek tüm konuklara küçük ballı ekmekçikler dağıttılar. Bu da Hattuşili'nin kapı yapısı bayramı için getirdiği yeniliklerden biriydi. Ve bu yenilik Kubanta'nın bile hoşuna gitmişti. Esmer ekmeklerin üzerinde kapı anlamına gelen şekil bulunmaktaydı. Kubanta okuyamasa da bu işarete aşinaydı. Çünkü Luvi dilindeydi. Valvasiti tahmin ettiği gibi Uratar Hunta'yı ürün tanrıçasının tapınağında bulmuştu. Bayram alayı buraya ulaşmıştı. Alayın başında ok ve yay taşıyan 500 kadar savaşçı bulunmaktaydı. Savaşçılar alaya kale çıkışında katılmışlardı. Sarayın avlularına sığamazlardı çünkü. Kaleden tapınağa giden yol rengarenk bayraklardan oluşan bir derya haline gelmişti. Valvasiti leopar maskeli dansçıların ve baştaki altın süslemeli öküz arabasının arasından geçerek tahıl ambarı sorumlusunun beklediği karşıdaki tapınak kapısına doğru yürüdü. Magallo'nun kaza geçirdiğini duydun değil mi diye sordu. Uratar Hunta ona bezgin bezgin baktı ve başını salladı. Her şey değiştirilirse böyle olur. Kapı yapısı bayramında niye fıçı yarışması yapılıyor? Üstüne üstlük bir de yukarıda Kent kayasında. Böyle talimat veren bir kral ülkeye zarardan başka bir şey getirmez. Keşke yiğit biri çıksa da bayramın üçüncü gününde ona bağlılık yeminini vermese. Valvasiti bunları duymamış gibi davrandı. Aslında Uratar Hunta hala Hattuşili'den yanaydı. Urhi Teşup'a karşı mücadelesinde olduğu gibi. Ancak son zamanlarda birkaç kez hoşnutsuzluğunu dışa vurmuştu. Ama onunki sadece dilindeydi. Eyleme geçecek adam değildi. Tuttuğu bir taraf bile yoktu. Ayrıca sadece sözle bile olsa bir komploya karışamayacak kadar da korkak biriydi. Anlaşılan savurduğu bu tehditlerin amacı Valvasiti'yi kızdırmaktı. Bana Magallo'yu dün akşam Kent kayasında gördüğünü söylediler. Bu doğru mu? Hayır, ona karşıdaki depolardan kaleye giderken rastladım. Güçlü bir yapıya sahip olan 45 yaşlarındaki adam gitmeye yeltenirken Valvasiti onu tuttu. Bir sorum daha var. Niçin Magallo'nun Kent kayasından aşağı düştüğünü söyledin? Çünkü bana oraya gitmek zorunda olduğunu söyledi. Sonra da çok önemli bir işi varmış gibi o yana doğru yürüdü yalaka herif. Valvasiti, Magallo'nun cesedinin tam olarak nerede bulunduğunu Uratar Hunta'nın pek bilmediğini anlayınca bir bakıma rahatlamıştı. Buna karşılık Magallo'nun kiminle Kent kayasında olduğunu bilmemesi de olayın çabuk çözülmesi hayallerini suya düşürmüştü. Yoksa gördüğü bir şey var mıydı? Örneğin Nerik Kaili. Valvasiti ağzından laf almaya çalıştı ama bu neyi kanıtlar ki? Yapma Valvasiti, olay çok açık. Laldupiyalı gençler bu kazaya neden oldu? Başka kim olabilir ki? Ayrıca orada bir fıçı da vardı. Uratar Hunta bu anlattıklarından %100 emindi. Peki o gençleri Magallo ile gördün mü? Hayır, Magallo yalnızdı. Ama onu izlediklerini gördün, öyle değil mi? Laldupiyalıların hiçbirini görmedim ama çirkin naralarını duydum. Sesler nereden geliyordu? İşte şuradan, Tavinia kapısından. Bu Kent kayasından çok uzaktaydı. Valvasiti alacağı yanıttan ürkmekle birlikte yine de sormak zorundaydı. Kent kayasına giden başka birisini gördün mü peki? Hayır, zaten havada bir hayli kararmıştı. Artık şu aptal sorularını oyalama beni, işlerim var. Valvasiti'nin yüreğine su serpilmişti. Nerik Kaili doğrudan aklanmamıştı ama en azından bu olaya bulaştığına ilişkin bir ipucu yoktu ortada. Başyazıcı yoluna devam etmek üzereyken Uratar Hunta kolundan tuttu. Dur biraz, sen ne demek istiyorsun? Yoluna gitmeyen bir şey mi var, yoksa kellanın bilmesi gereken bir durum mu var? Ambar sorumlusu Valvasiti'den hoşlanmadığını hiç de gizlemeye çalışmıyordu. Hayır, Magallo'yu Büyük Kaya'nın şelalesi civarında buldular. Kent Kayası'nın Magallo'nun kazasıyla bir ilgisi yok. Bu yalan kendiliğinden dökülmüştü Valvasiti'nin ağzından. Ne var ki kaybedecek zamanı yoktu. Uratar Hunta'nın ne yapacağı belli olmazdı. Ambar sorumlusu ona inanmış olsa bile ilk fırsatta Kella'ya koşmayacağını kim söyleyebilirdi? Bereket ki şu sıra ürün tanrıçasının tapınağında eyaletlerden getirilen bayram katkılarının teslim alınmasıyla uğraşmaktaydı. Bu iş bitmeden Halpaziti dikili taş korusundaki arınma törenini tamamlamış olmalıydı. Geçit töreninin son kısmına gelmişti sıra. Seçilmiş 12 eyaletin rahip ve üst düzey temsilcileri koyu kırmızı giysiler içinde avluya geldiler. Her eyaletin temsilcileri 15 erkekten oluşuyordu ve başlarında da sancak taşıyan bir kişi vardı. Giysileri bayram için özel olarak hazırlanmış, altın, gümüş, bakır ve demir bezemelerle donatılmıştı. Hatta bazılarında Necef taşından, lapis lazuli'den ve camdan yapılmış süsler bulunuyordu. Adamlar ellerinde diş, kuyruk, boynuz, pençe ya da tüy gibi ülkede yaşayan değişik hayvanlara ait parçalar taşımaktaydı. Bu grupların etrafında genç kızlar dans ederek yollarına çiçekler serpiyordu. Pudu Hepa rahatlamıştı. Geçit boyunca endişe içinde sürekli göz ucuyla yabancı ülke temsilcilerine bakıp durmuştu. Ancak gördüğü kadarıyla her şey yolundaydı. Baba Aha İddina Benteşina ile gayet iyi anlaşıyordu. Tuttu da işini iyi yapıyordu. Sürekli şarkı sözlerini çeviriyor ve simgelerle resimlerin açıklamalarını yapıyordu. Sadece İtti Marduk Balatu'nun suratı asıktı. Ama başka bir şey beklenmezdi zaten ondan. Kudni onun hakkından kolayca gelirdi. Her şeyden önemlisi geçit töreni etkisini göstermişti. Konuklar bu görkeme ve değerli heykellere hayran kalmışlardı. Geçit töreni sırasında Mayriya bile hayranlığını gizlemekten vazgeçmişti. Rahiplerden sonra sıra doğaçlama olarak geçit törenine eklenen son kısma gelmişti. Müzisyenler eşliğinde taşınan şebeye. Onu taşımak için iki altın mızraklı büyük tapınağa kadar gidip bir araba getirmek zorunda kalmıştı. Bununla da kalmayıp kafesi hatta arabayı yeşil şeritlerle süslemişlerdi. Pudhepa gülümsedi. Hattuşili bu genç adamlara güvenebilirdi. Zubabbi'nin gösterdiği sorumsuzluk örneği ise açıklanamayan bir istisnaydı. Son grubun yanında duran çiçekçi kızın sepetinden birden bir arı havalandı. Adamların kafası etrafında bir daire çizdi ve sonra dosdoğru kraliçeye yöneldi. Rahipler teker teker bir şeyler mırıldanarak başlarını çevirince bayram alayı birden durakladı. Arı ana tanrıça Hanna Hanna'nın habercisiydi. Kraliçe için bundan daha iyi bir hayır alameti olamazdı. Son olarak şebekle saray kapısından uzaklaştıktan sonra kraliyet at arabaları geldi ve mutlulukla gülümseyen çift tribünden indi. Arabaların önünde peş peşe dizilmiş altı saray görevlisiyle Mutarki bekliyordu. Mutarki Hattuşili'nin uzattığı demir mızrağı aldı ve en öndeki saray görevlisine verdi. Bu görevli saygıyla eğildi ve diğer görevlinin arkasına geçti. Bunun üzerine saray görevlileri elden ele geçirerek Mutarki'ye bir demir balta uzattılar. Baltanın ağzı yuvarlaktı ve sonları iki kartal başı olarak birleşiyordu. Kesici kısmının üstünde göklerin fırtına tanrısının bir kabartması vardı. Kabartmada tanrı bir aslanın sırtındaydı ve sağında solunda başka aslanlar bulunuyordu. Baltanın sapında ise 5 Sphinx resmedilmişti. Mutarki baltayı göklerin fırtına tanrısı tasviri krala bakacak şekilde çevirdi ve Hattuşili'ye verdi. Tanrıların inayeti kralın üzerinde olsun. Ülkenin tek sahibi fırtına tanrısı. Göklerin ve yeryüzünün sahibi fırtına tanrısı. Ancak kralı kendine vekil seçti tanrı ve ona tüm Hatti ülkesini verdi. Göklerin fırtına tanrısı adına ülkeyi yönetsin diye. Şimdiye kadar çok az sayıda saray baş teşrifatçısı bayramın açılış töreninde okunan bu geleneksel duayı Mutarki kadar içten seslendirmişti. Sen güneşim, ülkeyi yönetmeye layık olansın. Mutarki kral ve kraliçeyi Abamuva ile birlikte at arabalarının yanına götürdü. Öndeki arabaya Hattuşili, arkadakine ise Pudhepa bindi. Def çalan kızlar eşliğinde ürün tanrıçasının tapınağına doğru yola koyuldular. Hala nefes nefes olan Valvaziti ambar kapısının önünde Halpaziti ile vedalaşıyordu. İştar ve kehanet rahibini bulmak amacıyla Sphinx'li kapıdaki yeni tapınağa çıkmak için yol boyunca koşmuştu. Halpaziti de bu genç arkadaşının karşısında kanter içinde görünce gevrek bir kahkaha atmış ve Valvaziti'ye biraz daha yemesini öğütlemişti. Valvaziti ona tüm bu zahmete neden katlandığını anlattığında ise birden ciddileşmişti. Çok haklısın. Hattuşili'yi güç duruma düşürmek için kella bu arınma törenini kullanabilir. Bunun da kendine de zarar vereceğini göremeyecek kadar dar görüşüdür. Oysa bir baş rahip tapınaklara bu kadar ilgi gösteren bir kralı şükranla anmalı. Neyse, ona fırsat vermemeliyiz. Düşünceli bir şekilde çenesini ovaladı. Ama nasıl? Kandan arınma töreni ancak gökte bir yıldız görünmeye başlayınca yapılabilir. Ama geceyi bekleyemeyiz. Yüzünde birden kurnaz bir gülümseme belirdi. Buldum. Sedir ağacı ülkelerinde arınma törenini güneş görmüş bitkilerle yaparlar. Ben de tapınağın bahçesine bu ülkelerden gelen bitkilerden dikmiştim. Bu çok iyi oldu. Tez canlı ufak tefek rahip çevik hareketlerle birkaç bitki seçti, bir gümüş kapla birlikte siyah, beyaz, kırmızı ve sarı yün iplikler getirdi, küçük bir desteğe saf su doldurdu ve üstüne beyaz bir pelerin attı. Sonra yokuş aşağı öyle hızlı seyirtti ki Valvaziti kendinden yaşça neredeyse iki kat büyük olan rahibe zor yetişebildi. Valvaziti kapının yanında duran bir mızraklıya işaret edip yanına çağırdı ve şöyle dedi. Hemen Mutarki'nin yanına git ve ona şu haberi ilet. Valvaziti zaman kaybetmeden hemen Halpaziti ile buluşacağın yere gitmeni istiyor. Haydi acele et. Sonra ürün tanrıçasının tapınağına gitti. Caddenin yukarısında kral ve kraliçeyi taşıyan at arabalarına eşlik eden deflerin sesi duyulmaya başlamıştı bile. Baş yazıcı sabahtan beri kolunda taşıdığı tören giysisini tekrar üstüne attı ve beyaz çiçeklerle bezenmiş büyük bir ak diken ağacının altında yerini aldı. Adduva da yanına geldi ve onun için sabah hazırlamış olduğu yeni kil tabletleri uzatarak kardeşinin arkasına oturdu. Valvaziti alnında biriken teri sildi ve yüz yuvarlak olmuş göbeğine baktı. Halpaziti haklıydı, gereğinden fazla yağlanmıştı. Ama gün başladığı gibi devam ederse bir kısmından kurtulabilirdi. Sabah kral ve kraliçe ile içtiği ballı süt dışında sadece su ve iki ince ekmek girmişti midesine. Bir iki lokma peynir yemeye bile zamanı olmamıştı. Oysa güneş en yüksek noktasını geçeli epey olmuştu. Neyse ki eyaletlerden gelen katkıların sunulmasından sonra tapınak avlusunda bir şölen verilecekti. İki yazıcı ayağa kalktılar. Kral ve kraliçenin bulunduğu arabalar gelmişti. İlkin Pudhepa indi arabadan ve bir kayanın üstündeki düzlüğe yapılmış olan tapınağa çıktı. Hattuşili aşağıda eyaletlerden gelen temsilcilerin sıralandığı tapınak kapısında kaldı. Abamuva'nın muhafızları kapının sağında duran ilk grubun önünde saf oluşturdu. Bir tellal öne çıktı ve kralın önüne içinde 20 mayalı ekmek, 2 mayasız ekmek ve içi doldurulmuş 15 ekmek olan büyük bir sepet koydu. Onu bir koyun ve 2 fıçı bira getiren saray görevlisi izledi. Tellal Hititçe, "Bunlar Sarişşan'ın bayram katkıları," diye bağırdığında heyetin sancak taşıyıcısı Hattuşili'nin önünde eğildi. Bu sayılanlar bayram kutlamaları süresince birkaç adamı ancak doyurabilecek miktardaydı. Daha çok sembolik bir değer taşımaktaydı. Miktarlar belli olduğundan Valvasiti bunu kaydetmese de olurdu. Asıl katkı şimdi ilan edilecekti. 102 adet çift arşınlık fıçı arpa, 55 adet çift arşınlık fıçı kaplıca buğdayı, 30 adet çift arşınlık fıçı da ekmeklik buğday güneşim diye saydı Sarişya'dan gelen en yüksek görevli Hitit dilinde. Ambar sorumlusu Uratar Hunta onaylarcasına başını eğdi. "Ben de öyle ölçtüm güneşim." Bu aslında geçen yılın tahıl teslimatıydı ve Valvasiti bunları kil tabletlere kaydetti. Bu miktarlar da önceden bilinmekteydi. Güz ayında gerekli miktarlar belirlenmişti. Ancak bu katkıların alenen kralın ve özellikle de eyalet heyetlerinin önünde ilan edilmesi, imparatorluktaki tüm kentlerin tahıl ambarının dolmasına katkıda bulunduklarını ve hiçbir kentin diğerinden daha fazla yük altına girmediğini göstermekteydi. Bu çok akıllıca bir yöntemdi. Haset ve kıskançlığa meydan vermiyordu. Bu nedenle katkıların tapınak önünde törenle kayda geçirilmesi, sıradan kayıt işlerinde olduğu gibi yazıcılardan biri tarafından değil, bizzat baş yazıcı tarafından yerine getirilmekteydi. Toplanan tahıl, ambar kapısıyla kale kayası arasında bulunan hava geçirmez devasa yeraltı ambarlarında saklanmaktaydı. Verimli yıllarda burada neredeyse 40 kere 1000 adet çift arşın boyunda fıçı saklanmış ve 25 bin kişiyi doyurmuştu. Ancak sonra büyük bir felaket yaşanmıştı. Hasattan sonra silolar ağzına kadar ürünle dolmuşken ambarlardan birinde yangın çıkmıştı. Yangın hızla diğer ambarlara sıçramış ve söndürülene kadar ürünün üçte birini yok etmişti. Sonuç olarak yokluk dolu çetin bir yıl geçirmişlerdi. Bu olay neredeyse 3 kuşak önce meydana gelmiş olmasına karşın yaşlıların belleğinde hala canlıydı. Çünkü yangın neredeyse Hitit İmparatorluğu'nun sonunu getirecekti.